Ayrım 8. Ankara 1942. Leman Hanım elindeki gül kurusu kutunun kapağını sarmalayan satan kurdeleyi çözdü ve içinden çıkardığı fotoğrafları yatağının üzerine yaydı. Tüm yaşamı bu kahverengi kalın kartonlara basılmış, sepya resimlerde hapsedilmiş, önünde sergileniyordu. Rastgele bir fotoğrafı aldı eline. Omuzlarından göğsüne doğru iri dalgalarla düşen saçları kocaman bir kurdele ile tutturulmuş, İri çocuk gözlerinde masumiyet ve merakla oymalı bir koltukta oturan babasının dizlerine dayanmış, elinde bir demet çiçekle duruyordu çocukluğu. Mihalides stüdyosunda çekilmiş bir başka resimde topuz yapılmış saçlarının iki yanında yerlere kadar uzanan gelin telleri vardı. Kat kat dantelli bir gelinlik giymişti. Beli o kadar inceydi ki bir genç kıza değil de bir hayale benziyordu. Üflesiniz uçuverip semada kaybolacaktı Leman. Başka bir fotoğrafta aynı kıyafete giymiş ama bu kez yanında ince burma bıyıkları, alnının ortasına kadar inen fesiyle uzun boylu, geniş omuzlu, yakışıklı kocası vardı. Yaver üniformasının içinde. İçini çekti. Elindeki resimleri yatağın üzerine bıraktı. Karıştırdı kutuyu Leman Hanım. Şimdi baktıkları ise foto sabahta çekilmiş resimler. Çocukları. Dünya güzeli kızları. Her yıl hiç ihmal etmeden yaş günlerinde resimlerini çektirdiği. Siyah beyaz fotoğraflarda bile gözlerinin cıvıltılı rengi ve sarışınlığı hemen belli olan bir ilkbahar gibi taze ve güzel Sabihası. Yanında örgülü saçları, kocaman gözleriyle bazı resimlerde Sabiha'dan daha küçük ama çoğu resimde onun tepesinden bakan Selva. Ne demişti Sabiha gülümseyerek hatırlıyor şimdi Leman Hanım. Anneciğim fotoğraf çektirirken ben oturayım. Serva ayakta dursun. Foto sabahın sahibi Enver Bey, yavrum, Serva ayakta durursa her ikinizi aynı kareye almak zor olur. O otursun, sen ayakta dur, deyivermişti. Sabiha'yı inciteceğini bilmeden. Yüzü asılmıştı Sabiha'nın. Nereden musallat olmuştu güzel kızına bu boy kompleksi? Kardeşi onu biraz geçti diye dünya güzeli bir genç kızın boyunu bu kadar dert etmesi ne saçmaydı. Leman Hanım karıştırdı iyice fotoğrafları. Aradıklarını nihayet buldu. Selva'nın onda kalan son resmi. Üzerinde bej, sade bir tayyör, örgülü saçları her zamanki gibi başının etrafına sarılmış, narin, zarif Selva, nikah masasına konmuş bir kocaman deftere imza atıyor. Parmağında incecik bir altın alyans. Ufak da olsa bir tek taş yok yüzük parmağında. Ne yakasında bir broş, ne de boynunda bir sıra inci. Gelin güya. İki sıcak yaş damlası çenesine doğru aktı Leman Hanım'ın. Ah Selva, nasıl yaptın bu işi? Benim inatçı kızım. Seni de tellerle, duvaklarla, takılarla gelin etmek istemez miydim? Yakana, gerdanına, aile yadigarlarından birini takmak iftiharla. Kızının resmini hasretle öptü. Yüreğinin üzerine bastırdı. Aynı gün çekilmiş 3-4 fotoğraf daha olmalıydı. Aradı buldu. Amatör kamerasıyla macit çekmiş, İki kız kardeş yan yana duruyorlar. Arkalarında uzun boyuyla o cenabet Rafo ama Leman Hanım Rafo'nun suratını bir toplu iğne ile kazımış, yüzü gözükmüyor. Diğer fotoğrafı Rafo çekmiş olmalı. Selva ve Sabiha, aralarında Macit. Son resimde ise o gün nikaha katılanların hepsi. Herhalde makineyi oralarda dolanan birine verip çektirmişler. Bu resimlerin tümünü kocasından nasıl da gizlemişti Leman Hanım. Bunları fotoğraf albümlerine dahil etmemiş, resim kutusunun da en altına saklamış hep. Fazla Reşat Paşa sanki resimleri karıştırır da bakarmış gibi. Ama olsun, saklasın da ne yapacağı belli olmaz. Eline geçecek olursa yırtar mırtar. Kızının en son görüntüsü. Hep aklının, yüreğinin bir köşesinde. Beş tayyörü içinde, ince, uzun, varla yok arası bir hayal. Giderek solan. Kapının açıldığını duyunca aceleyle yastığın altına soktu elindeki resimleri. Yine fotoğraflarına mı bakıyorsun anneanne diyerek içeri girdi torunu. Evet yavrum. Hiç bıkmıyor musun aynı resimlere bakmaktan? Bıkmıyorum. Onlar benim bütün hayatım, ömrüm, geçmişim. Ama anneanne sen o eski resimlere bakmıyorsun ki hiç. Ben senin neye baktığını biliyorum. Neye bakıyormuşum? Teyzemin resimlerini. Onu çok mu özledin anneanne? Çok ama çok özledim. Niye yazları gelmiyor? Çalışsa bile yazları tatil yapar insan. Ben küçük Fazıl'ı merak ediyorum en çok. Getirse ya onu bize. Harp içindeyiz yavrum. Teyzenin bulunduğu memlekette savaş var. Çıkamıyorlar dışarı. Harp biter bitmez gelir inşallah. Dedem onu affetti mi? O da nasıl laf? Anneanne biliyorum tabii. Dedem çok kızmış o adamla evlendiği için. Annen mi söyledi? Hacer söyledi. Kaşları çatıldı Leman Hanım'ın. Ne münasebetsiz oluyordu bu hizmetçi milleti. Her işin içinden çıkarlar, her şeyi dinlerler. Kulakları ve dilleri de elleri gibi uzun. Nerede o eski hizmetkarlar? Aileye akrabalar kadar yakın, sır saklayan ve kıymet bilen. Nerede şimdikiler? Diye düşündü. Çocuklara söylenmeyecek şeyler vardır. Münasebetsiz kadın. Ama anneanne, ben çocuk değilim ki. 9'uma basıyorum bir ay sonra. Atma, 9 değil 8'e basıyorsun. Şimdi böyle acele edesin büyümek için ama sonra tam tersi olacak. Elindeki fotoğrafı torununa uzattı Leman Hanım. Zaman ne kadar da çabuk geçiyor, dedi. Selva gideli neredeyse 5 yıl olmuş. Hatırlıyor musun onu Hülya? Hatırlıyorum. Bana akşamları masal okurdu. Kızılay Parkı'na da götürürdü. Orada maden suyu içerdim kocaman cam bardaklarla. Anneanne, teyzemin o papatyalı resmini göstersene bana. Leman Hanım fotoğrafların arasında Selva'nın üzerinde kalçasına kadar düz inen ve sonra dilim dilim şifon parçalarının çiçek petalleri gibi fışkırdığı bembeyaz bir elbiseyle elinde kocaman bir papatya demetiyle çekilmiş resmini aradı. Çiçeklerin arasında en çok papatyayı severdi nedense Selva. Onun gibi başına buyruk ama mütevazı kır çiçeği diye düşündü Leman Hanım. Papatyaların polenleri sarı lekeler yapmıştı güzelim elbisesinin eteğinde. Fotoğrafı buldu. Göz pınarlarında yaşlar titreşerek uzun uzun baktı kızına. Neşesiz duruyordu resimde Selva. Gözlerinde ince bir hüzün vardı. Elbette. Çünkü resim Amerikan Koleji'nde mezuniyet gününde çekilmişti ve okulun ayrıldıktan sonra eskisi gibi kolayca görüşemeyeceğini biliyordu o Rafael denen herifle. Al bak burada, dedi torununa. Ne güzel bir genç kızmış değil mi teyzen? Torunu resmini eline aldı. O da uzun uzun baktı Selva'nın mermerden oyulmuş gibi muntazam ve mahzun yüzüne. Yatağa yayılmış fotoğrafların arasında Sebiha'nın da genç kızlık resmini buldu çocuk. İri dalgalı saçlarının çevrildiği oval yüzünü eline dayamış, hülyalı gözlerle bakıyordu 17 yaşındaki annesi. Annem daha güzelmiş ama. Bir şey söyleyeyim mi sana anneanne? Ben keşke teyzemin kızı olaydım. Aa, nedenmiş o? Teyzem beni annemden daha çok severdi. Dondu kaldı Leman Hanım. Ne diyeceğini bilemedi. Bu da nereden çıktı şimdi Hülya? Annen sevmez olur mu seni? Biricik kızısın sen onun. Benden sıkılıyor anneanne. Benimle meşgul olmuyor. Neden seninle meşgul olacakmış ki her dakika? Babanın işinden dolayı hep bir yerlere gitmek zorunda kalıyor. Biliyorsun, davetler, akşam yemekleri, kokteyller filan. Oralara da bakımsız gidemez ki. Kuaföre gitmesi lazım, terziye gitmesi lazım. Sen de büyüyünce baban gibi bir diplomatla evlendiğinde inşallah ne demek istediğimi anlayacaksın. Ben diplomatla filan evlenmeyeceğim. Neden kızım? Babanla iftihar etmiyor musun yoksa? Ediyorum ama ben bana vakit ayıracak biriyle evleneceğim. Leman Hanım'ın göğsü üstüne çok tüylü bir kara kedi oturuvermiş gibi sıkıştı. Bu lakırdılar. Ah bu lakırdılar. Ona çok aşina gelen. Tanrım, evlerden uzak et böyle bir kaderin tekrarını, diye yalvardı içinden. Aklı başında erkeklerin önemli vazifeleri olur. Öyle evlerindeki kadınlara vakit ayıramazlar bol bol. Aylak adamların işidir evde oturup kadınlarla laflamak. Dedem hep bizimle beraber ama. Deden tekaüt oldu. Gençliğimde ben onun yüzünü görür müydüm sanıyorsun? Tekaüt nedir anneanne? Yaşlanan insanları tekaüt ederler. Yani çalışmazlar artık. Deden gibi evde otururlar. Babam teka, işte onun olunca bizimle oturur mu? Daha o günleri çok var ama elbette hep evde oturur o zaman. Bence oturmasın hep evde. Ne zaman baş başa kalsalar annemle hep atışıyorlar. Ben hiç duymadım, dedi Leman Hanım sert bir sesle. Siz geldiğinizden beri atışmıyorlar. Keşke siz hep kalsınız, hiç gitmesiniz. Siz yokken annem hep ağlıyor, hep surat asıyor, hep hasta. Ya, çocuktan al haberi misali Hülya anneannesine hiç bilmediği bazı gerçeklerin ipuçlarını vermekteydi. Leman Hanım torununu da dedikodu yapıyormuş hissi uyandırmadan ve onu ürkütmeden bu konuda daha fazla bilgi edinmeye çalıştı. Annen sık sık hastalanıyor mu? Diye sordu yumuşak bir sesle. Sabiha'nın bir bronşiti vardır. O mu azıyor acaba kış aylarında? Yo, öksürmüyor ki. Ama hep yatağında yatıyor. Beni odasına almıyor. Öyle senin dediğin gibi berbere falan da gitmiyor anneanne. Allah Allah, biz geldiğimizden beri hiç hastalanmadı. Diyorum ya size hiç gitmeyin diye, yoksa annem odasına kapanır, ben de yine yalnız kalırım. Liman Hanım fotoğrafları toparlayıp kutuya koydu. Saten kurdeleyle üstün körü bağladı. Şifonyerin ikinci gözünün derinliklerine itti. Çamaşırlarının arkasına. Bilmediği bir şeyler oluyordu. Kızı mutsuz demek. O hiç fark edememişti ama mutsuzdu Sabiha. Macit'in hayatında bir kadın mı vardı acaba? Gel içeri gidelim Hülya dedi. Bakalım annen neler yapıyor. Belki rica edersek bir nocturne çalar bize Chopin'den. Macit idari memurun getirdiği Paris Büyükelçiliğinden yollanan kriptoyu aldı. Gözlüğünü takıp okudu. Vichy hükümeti kendilerine Türk hükümeti tarafından yollanan notaya cevap veriyor ve Yahudilerin milliyetleri ne olursa olsun Vichy hükümetinin nezdinde Yahudi olduklarını ısrar ediyordu. Bakanlığımız Türkiye Büyükelçiliğine söz konusu kişilerin Fransa'ya misafir olduklarını, bu ülkenin kanunlarına tabi olmayı zimnen kabul etmiş olduklarını bildirmekle şeref duyar. Bu yetkin prensibe göre İbrani ırkına yönelik önlemler Fransız tabiyetinde veya diğer ülkelerin vatandaşı olan tüm diğer Yahudileri kapsamaktadır. Allah kahretsin, haydut herifler. Biz de onları medeniyetin, özgürlüğün havarileri olarak bellemişiz bunca zamandır. Onlara özenmişiz. Sanatın en iyisini yapan, şiirin en iyisini yazan, şarabın en yıllanmışını içen kahraman Fransız milleti. Ne kahramanlarmış ama. 46 günden fazla dayanamadılar Almanların baskısına. Hemen teslim oldular. Şimdi kurtarılmak için başkalarının onların uğruna ölmesini bekliyorlar. Bir de bizi küçümserler. Kibirlerinden geçilmez. Derme çatma ordumuzla 7 düvele karşı kazandığımız İstiklal Savaşımızı gözlerine her fırsatta sokmazsam bana da Macit demesinler. İşbirlikçi herifler. Macit iskemlesini gürültüyle iterek kalktı. Elinde kripto çıktı odasından. Koridorda genel sekreterin odasına doğru yürürken bu cevaba nasıl bir karşı cevap vereceklerini evirip çeviriyordu kafasında. Vichy hükümetinin ayrımcı kanunlarını ısrarla protesto etmeliydiler. Onurlu bir devletin başka türlü hareket etmesine imkan yoktu. Türk asıllı Yahudilerin çalışma kamplarına gönderilmelerini protesto ederken etkili olabilmek için diğer devletlerle bir konsensüs oluşturulması gerekecekti belki de. Bunca işinin arasında bir de bununla uğraşmak zorunda kalacaktı şimdi. Ama her şeyden önce Vichy Büyükelçiliğine bir kripto hazırlamalıydı. Çalışma kamplarına zorla gönderilmek istenen Türk Yahudilerinin direnmelerini, bu kişilerin hemen Türk makamlarına müracaat etmelerini bildiren bir kripto. Macit Bey, Macit Bey. Döndü baktı Macit. Nihat koridorda koşarak geliyordu ona doğru. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğini biliyorum dostum. Türk-Alman müzakereleri başlıyor. Vekil Bey beni ön toplantıya çağırdı. Geleceğim ama bana bir 20 dakika müsaade edin. Genel sekretere danışıp bir kripto hazırlatayım. Hemen geliyorum. Döndü ve yürümeye devam etti. Macit Bey, bekleyin bir dakika. Sıkıntıyla döndü Macit. Ne var? Macit Bey, evinizden aradılar. Macit Bey, efendim, kayınpederiniz kalp krizi geçirmiş. Macit, kayınpederinin yatak odasına doktorla aynı anda girdi. Fazla Reşat Paşa yatağının kenarında, yerde sırt üstü yatıyordu. Yüzü kireç gibi bembeyazdı. Sabiha elindeki mendille babasının alnında boncuk boncuk birikmiş teri siliyordu. Leman Hanım kocasının yanına çömelmiş, yüzünde çaresiz bir ifadeyle dona kalmıştı. Doktor Fahri çantasından çıkardığı bir şişeyi koklattı yaşlı adama. Gömleğinin düğmelerini çözdü. Nabzını sayarken Macit'e bakarak "Can kurtaranı haber verin. Beyefendiyi hastaneye götüreceğim." dedi. "Evde kolonya var mı?" Sabiha fırladı yerinden. Leman Hanım kocasının başına bir yastık koymaya yeltendi. "Yapmayın efendim, kımıldatmayın," dedi Doktor Fahri. Hemen geri çekildi Leman Hanım. Elleri tir tir titriyordu. "Size de bir sakinleştirici lazım hanımefendi. Evinizde Nevrol Cemal bulunur mu?" "Bana hiçbir şey vermeyin," dedi Leman Hanım. "Bırakın ben paşadan önce gideyim." Ağlamaya başladı. "Benim yüzümden kriz geçirdi kocam. Ölürse sebebi ben olacağım." "Neler söylüyorsunuz efendim? Şoka girdiniz. Sizi içeri götüreyim, gelin. Haydi kalkın yerden." Kayınvalidesini koltuklarının altından tutup çöktüğü yerden kaldırmaya çalıştı Macit. "Bana yardım etmeyin, bana acımayın Macit. Ben sebep oldum bu krize. O resimleri yastığının altına tutarak ben sebep oldum." "Ne resimleri kuzum?" Mari sorduğu anda fark etti kayınpederinin göğsünün üzerinde hala sımsıkı tuttuğu fotoğrafları. Fazıl Reşat Paşa'nın parmaklarını usulca açıp almaya çalıştı elinden. Fotoğraflar yere döküldüler. Macit ayağa kalktı. Şöyle bir göz attı yerden topladığı resimlere. Bunlar Selva ve Rafo'nun nikahında onun eliyle çektiği fotoğraflardı. Nereden çıktı bu resimler şimdi? Diye sordu şaşkınlıkla. Ahellerim kırılaydı da çıkartmasaydım bunları ortaya. Ellerim kırılaydı. Doktor Fahri şaşkın şaşkın bakıyordu ikisine de. Baldız'ın babasının tasvip etmediği bir evlilik yaptı da yıllar önce çekilmiş fotoğraflar bunlar. Nikah günü. Dedi Macit. Hanımefendi, kalp krizi böyle nedenlerle oluşmaz. Çok başka faktörlere bağlıdır. Kendinizi boşa helak etmeyin. Diye yalvardı Doktor Fahri. Leman Hanım artık boşalmış, avazı çıktığı kadar hıçkırarak ağlıyordu. Sabiha kolonya şişesiyle geri geldi odaya. Doktor Leman Hanım'ın alnına, kollarına kolonya ile friksiyon yaparken kapının zili çaldı. Bugün de aksi gibi Hacer'in izin günü, dedi Sabiha kapıyı açmaya gitti erken. Macit oğlum, Hülya geldi herhalde, sakın onu buraya sokmayın, dedi Leman Hanım hıçkırıklarının arasından. Koridorda koşuşma ve bağırışmalar duyuldu. Girme oraya güzel kızım, dur Allah aşkına dur, diyordu Sabiha. Hülya annesini iterek içeri girdi. Yerde yatan dedesinin üzerine kapanırken bağırıyordu. Gitme dede gitme. Sensiz ben çok yalnız kalırım. Kimsesiz kalırım. Sakın gitme dede, sakın gitme. Macit kızının küçük eli avucunda hastaneye giden yolda yürürken konuya nasıl yaklaşacağını tartıyordu kafasında. Deden çok daha iyiymiş ama yine de sen onu çok yorma. Emi benim güzel kızım dedi kızına. Yormam baba. Öyle öpmek için üzerine tırmanmaya falan kalkma sakın. Bir müddet daha sonra sanki kırılıverecek bir canmış gibi itina göstermemiz lazım. Evet biliyorum. Akıllı kızım benim. Bugün annenin nöbetini anneannene devrediyor. Ben de size öğlen yemeğini götüreyim karpiçe. İster misin? İstemem baba. Aa neden? Dedemle kalmak istiyorum hastanede. Hem senin nasıl olsa işin vardır. İşim var elbette ama bugün işimi muavinime devrettim. Sırf annenle ve seninle birlikte olmak için. Siz annemle gidin. Ben dedemle kalırım. Dedemle ve anneannemle. Bizimle yemeğe gelmek istemiyor musun? Dedemi kaç gündür görmedim de. Hülya, o gün dedenin kriz geçirdiği gün. Neden öyle söyledin kızım? Ne söyledim? Sen gidersen ben kimsesiz kalırım diye bağırdın dedene. Onu öldü sandım. Annem kapıyı ağlayarak açınca. Deden çok hasta dedi bana. Odaya sokmak istemedi. Ben de onu öldü sandım. Ben sana başka bir şey soruyorum Hülya. Deden ölmüş olaydı bile sen kimsesiz kalmazdın ki. Annen var, ben varım. Hülya yanıtlamadı babasını. Macit kızının avucundaki elinin hafifçe kasıldığını hissetti. Niye öyle düşündün kızım? Niye öyle hissediyorsun? Dedenle anneannemi seviyorum. Onlar benimle meşgul oluyorlar. Beni seviyorlar. Ölmelerini istemiyorum. Allah onlara çok uzun ömürler versin inşallah. Ama biz de seni çok seviyoruz. Annenle ben. Çocuk sessiz kalınca Maciz ısrar etti. Hülya, bunu bilmiyor musun? Bizim de seni çok sevdiğimizi bilmiyor musun? Sen bizim biricik kızımızsın. Evet baba. Annenin ne kadar çok üzdüğünü fark etmedin mi o gün? Babasına üzüldüğü kadar senin öyle davranmana da üzüldü. Annem bana üzülmez. O da ne demek öyle? O başka şeylere üzülüyor. Bana üzülmez annem. Nelere üzülüyor? Teyzemin uzakta olmasına, küçük Fazıl'ı görememesine, ne bileyim ben daha birçok şeylere böyle. Sen nereden biliyorsun bunu? Ben duyuyorum o konuşurken. Kimlerle konuşurken? Anneannemle, arkadaşlarıyla, ne bileyim, Hacer'le bile. Hep teyzem anlatır onlara. Ne var bunda? Özlüyor kardeşini. Bu seni sevmiyor demek değil ki. Bana hiç vakti yok. Senin gibi baba. Senin de vaktin yok. Sen hep çalışıyorsun, annem hep üzülüyor. Dedemle anneannem iyi ki geldiler evimize. Dedem ölmeyecek değil mi baba? Ne zaman döner eve? Bu kez Macit yanıtlamadı kızını. Kayınpederin eve ne zaman döneceğini bilmiyordu ama Almanya'nın önce Avrupa devletlerine saldırmasının, sonra burunların dibine kadar inip Atina'yı Girit'i işgal etmesinin, bu arada Vichy hükümetinin Fransa'daki Türk Yahudileri tutuklayıp kamplara göndermeye başlamasının, yetmiyormuş gibi Hitler'in Fransa'nın güneyini işgal etmeye hazırlanmasının ailesine yaptığı tahribatın büyüklüğünü son birkaç gündür iyi biliyordu. Bu Allah'ın cezası savaşın yan etkilerinin kendi evinin içinde ve küçücük kızının yüreğinde estirdiği fırtınanın bilincindeydi artık. Fazıl Reşat Paşa'nın kalp krizi geçirdiği günden beri. Birden durdu. Yanında yürüyen kızına döndü, sımsıkı kucakladı onu. Seninle çok ihmal ettiğimizin farkına varmamışım, dedi içtenlikle. Sesini çıkartmadı çocuk. Babasının yanında tıpış tıpış yürümeye devam etti. Kızına yemeğe gelmesi için ısrar etmekten vazgeçti Macit. Bu öğle yemeğini Sabiha ile baş başa yerlerse daha iyi olacaktı. Çok uzun zamandan beri ilk kez kayınvalidesinin bulunmadığı bir ortamda karşılıklı konuşma fırsatı elde ediyordu karısıyla. Evlerinin Hülya doğalı beri zaten pek mahremiyeti kalmamıştı baş başa konuşmalar yapmak için. Salonda otursalar konuşmalarını hizmetçinin ya da Hülya'nın dadısının dinleme ihtimali vardı. Neyse ki çocuk okula başladığından beri dadıya yol verilmişti. Macit bir an şaşırarak evlendiler evleneli karısıyla baş başa konuşmak gibi bir ihtiyacı hiç hissetmediğini düşündü. Fazla Reşat Paşa ile Leman Hanım evlerine misafir gelmeden önce salonlarında konuk kabul ettikleri günler hariç hiç oturmazlardı. Akşamları Sabiha odasına çekilip kitap okur, kendisi de ya radyonun başına çöker ya da bürosundan eve taşıdığı dosyalarını açar incelerdi çalışma masasının üzerinde. Birbirleriyle sohbet etmeyi her ikisi de unutmuşlardı. Bugün karp için dip masaların birine karşılıklı oturduklarında acaba nasıl üstesinden gelecekti bu baş başa konuşmanın? Baba kız hastanenin lizol kokulu merdivenlerini iki kat tırmanıp Fazla Reşat Paşa'nın odasının bulunduğu koridorun başına geldiklerinde Sabiha ile annesini oda kapısının dibinde dikilirken gördüler. Pencereden sızan sabah güneşi arkadan vurduğu için bir haleyle çevrilmiş gibiydi Sabiha'nın sarışın başı. Hülya babasının elinden kopup anneannesine doğru koştu, sarıldı. Sabiha sabırla sıranın kendisine gelmesini bekledi. Kızı ona sarılmadı ama odaya girmek için sızlandı. Hemşireler dedenin sabah tuvaletini yaptırıyorlar. Bekle biraz, dedi Sabiha kızına. Macit karısının günlerin uykusuzluğundan solmuş yanaklarına birer öpücük kondurdu. Nasıl geçirdiniz geceyi? İyi, dedi Sabiha. Bu gece evinde güzel bir uyku çekersin. İnsan uzakta olunca hiç uyuyamıyor endişeden. Ben dün gece evde gözümü kırpamadım, dedi Leman Hanım. Evet, sabah erkenden kaçmışsınız. Hülya ile ben uyanmadan. Bunun mektubu yok mu bugün? Diye sordu Sabiha, kol saatine bakarak. Daha öyle paydosu da olmadı ki. Dersten mi çıkardın kızı yoksa? Bu sabah mektebe yollamadım onu. Her ikimiz de izinliyiz bugün, dedi Macit. O dedesiyle oturacak. Senle ben de birazdan gidip karpiçte güzel bir yemek yiyeceğiz. Damadına dik dik baktı Leman Hanım. Tam zamanı yemek düşünmenin, dedi Sabiha. Babam burada canıyla uğraşırken. Baban kendini iyi hissediyorsa gideriz. Nasılsa annenin başında, dedi Macit. Konuşmamız gereken bazı şeyler var. Ne gibi şeyler? Karısının koluna girdi Macit. Kayınvalidesi meraklı bakışları altında Sabiha'yı hafifçe çekeleyerek koridorun ucuna doğru yürüttü. Hülya'nın durumunu konuşmalıyız, Sabiha, dedi. Çocuk bir bunalımın içinde. O daha 7 yaşında, 8. Her neyse, bunalıma girecek yaşta değil. Olabilir ama çocuk Mesut da sayılmaz. Mesut olmayan sadece o değil Macit. Sabiha konuşmazsak meselelerimizi çözemeyiz, öyle değil mi? Karp işte bir öğle yemeğinde bütün meselelerimizi halledebileceğimizi mi sanıyorsun? Macit yanıtlamak üzereyken Hülya koşarak yanlarına geldi. Dedemin tuvaleti bitmiş, sizi bekliyor, dedi annesiyle babasına. Sonra yine koşarak odaya geri döndü. Macit ile Sabiha yan yana yürüdüler kızlarının peşinden. Fazla Reşat Paşa üst üste konmuş yastıklarla desteklenmiş, tıraşı uzamış bitkin yüzüyle gülümsedi damadına. Sizi çok iyi gördüm efendim, dedi Macit. Yaşlı adam eliyle boş laf etme gibilerinden bir işaret yaptı. İyidir maşallah, tehlikeyi atlattık, dedi Leman Hanım. Şimdi iş kendine kalıyor. Sigarayı ve her akşam sizinle içtiği rakıyı bırakması lazımmış. Duy da inanma, dedi yaşlı adam titrek sesiyle damadına. Macit cevap verecekken duraladı. Yatağın başucundaki masada Leman Hanım'a göre Fazla Reşat Paşa'nın kalp krizi geçirmesine neden olan fotoğraflardan biri sürahiyle desteklenmiş duruyordu. Macit'in çektiklerinden değil de nikah dairesi fotoğrafçısının çektiği, Selva'nın imza atarkenki resmi. Macit yutkundu, şaşkın şaşkın karısına baktı. Gözlerini yere indirdi Sabiha. Macit de resmi görmezden gelerek, ''Doktorlar rakıyı yasak ederlerse biz de bira içeriz. Öyle değil mi efendim?'' diye sordu şakacı bir tonla. ''Ben eve ne zaman çıkacağım Macit?'' dedi yaşlı adam. ''Bu kadınlar bana doğruyu söylemiyorlar. Buradan doğru İstanbul'a dönelim diyorum. Sizin başınıza dert olduğum yeter.'' Hülya yaklaşıp dedesinin elini tuttu. O nasıl söz efendim? Dedi Macit içtenlikle. Burası da sizin eviniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Naz yapıyor babam, dedi Sabiha. Zaten ne dedi doktor Fahri? Bir ay kesin istirahat dedi. Okullar kapanınca hep beraber gidersiniz İstanbul'a. Macit sözünü bitiremedi. İçeri giren beyaz gömlekli hademe odadakilere teker teker baktıktan sonra Macit Bey kim? Diye sordu. Benim. Başhekimin odasına telefon gelmiş size. Hayırdır inşallah, dedi Macit. Çıktı odadan. Hızlı adımlarla hademenin peşine takılıp merdivenlerden indi. Kocası odadan çıkınca okuldan izin aldınız mı bari? Diye sordu Hülya'ya Sabiha. Babam baş öğretmene telefon etti. Ne dedi? Bu sabah dedemin beni görmek istediğini söyledi, izin aldı. Böyle dersleri asmak hiç doğru değil Hülya. Dedeni okul sonrası da görebilirdin, dedi Sabiha. Bari öğleden sonraki derslere yetiş. Alt dudağını sarkıtarak omuz silkti kız. Acaba kim aradı Macit'i, diye sordu Leman Hanım. Vekaletten aramışlardır, dedi Sabiha. Bir gün dışarı tayinimiz çıktığında ne yapacaklar merak ediyorum. Toplantılarda fikir beyan etmesi için tayyare mi yollayacaklar bulunduğumuz yere? Sanki Türkiye'yi tek başına Macit kurtarıyor. Ne gecemiz kaldı ne gündüzümüz. Sözünü bitirdiği anda Macit kapıda belirdi. Yüzünde endişeli bir ifade vardı. Neymiş, diye sordu cılız bir sesle Fazıl Reşat Paşa. Vekalete dönmem gerekiyor. Bazı yeni gelişmeler var. Ne olmuş, ne olmuş? Efendim gidince daha etraflı öğrenirim. Size akşamüstü geldiğimde teferruatlı malumat getiririm, dedi Macit kayınpederine. Karısına bir göz işareti yaptı kapıdan çıkarken. Peşinden geldi Sabiha. Alaylı bir sesle, Karpiç'e gitmiyor muyduk biz, diye sordu. Meselelerimizi halletmeye. Sabiha, babanın yanında söylemek onu heyecanlandırmak istemedim, dedi Macit. Hitler Fransa'nın güneyini de işgal etmiş bu sabah.